Ayrım 13, sayfa 217. Ölüm psikolojisi. Din psikolojisi, teolojiyle psikolojinin sınır alanında bulunduğu gibi, ölüm fenomeni de psikolojiyle dinin sınır alanında bulunmaktadır. Ölüm hiçbir zaman basit bir olay olarak algılanmamıştır. Tarih boyunca insanların ölüm karşısında sergiledikleri tutumlar, yazılı, sözlü ve davranış düzeyinde çeşitli ifade şekilleri bulmuştur. Çağımızda bilim dünyasında ortaya çıkan hızlı gelişim ve değişim, her geçen gün insanı bir adım daha ileri taşımasına rağmen, onun ölüm karşısındaki yalnızlık ve korkusunu yenmesine fazla bir katkıda bulunmamıştır. İnsan hayatının bir safhası olan ölüme ilişkin tutumlar geniş bir yelpazeye sahiptir. Kimi insanlar ölümü akıllarına dahi getiremezken, diğer bazıları ise tam aksine ölümü bir tür akıllarından çıkaramaz. Bazı insanlar ise onu son derece tutkuyla arzular. Ölüme ilişkin tutumlar değişkenlik arz etse de değişmeyen tek şey ölümü hayattan çıkarmanın mümkün olmamasıdır. Ölüm psikolojisini belirleyen temel nokta, ona yüklenen anlamdır. İnsan, hayatın çeşitli evrelerinde değişik özellikler gösteren ölümün anlamı, ondan hissedilen duygu ve düşünceleri doğrudan etkiler. Mevlana'nın dediği gibi, herkesin ölümü kendi rengindedir. Dosta karşı dost, düşmana karşı düşmandır ölüm. İnsanın doğumu ve ölümü, kendi elinde olmayan yani kontrol edilemeyen bir durumdur. Ancak onun bu dünyadan ayrılış tarzı hayat ölüm felsefesiyle yakından ilişkilidir. Ölümü biyolojik bir olgu olarak sıradan bir şey gibi değerlendirmek pek kabul gören bir yaklaşım değildir. Hayat ve ölüm bir bütünün iki parçası gibidir. Yani hayatın olduğu yerde mutlaka ölüm de vardır. Bu iki kavramın kendilerine özgü yanı her canlı için özel olmalarıdır. Hedinger'ın dediği gibi, birçok sorumluluk başkalarına devredilebilir. Ancak ölüm görevinin bir başkasına devri mümkün değildir. Hayata tıpkı ölüm gibi bir başkasının yerine yaşanamaz. Bir başkası için yaşandığını iddia eden birisi ancak kendi hayatını yaşayabilir. Doğumdan itibaren tek mutlak gerçek olan ölüm, varoluşun temelinde bulunmakla birlikte aynı zamanda artık var olmama tehdidini de temsil eder. Ölümden kaçamayacağının farkında olan insan, varoluşsal bir kaygıyla karşı karşıya kalır. Kendini koruma güdüsüyle hareket eden insanın ölümden kaygı ve endişe hissetmesi normal bir durumdur. Ancak insan sadece iç güdüleriyle hareket eden bir varlık olmayıp ölüme yönelik tepkiler de sadece savunma yönelik değildir. İnanç ve bilişsel faktörlerin davranışsal üzerinde bir önemli etkide bulunur. Bu durum ölüme ilişkili tutumlar içinde geçerlidir. Zihinsel olarak en geçmiş hayvanlarda bile sadece yaşanılan an algılandığından geleceğin herhangi bir anlamı yoktur. Onlar içgüdüsel olarak tehlikelerden haberdar olup savunma tepkileri üretseler de kendileri yanında ölen veya öldürülen hayvanlardan sıranın bir gün kendilerine geleceğine yönelik bir sonuç çıkaramazlar. Bundan ötürü hayvanlar için ölüm ne gizemli bir şey ne de bir problemdir. Ölüm onlar için ancak onunla karşılaştıkları zaman veya bir tehlike anında kendini gösterir. İnsan için daha üst düzey bir bilince sahip olduğundan aynı anda hem anı ve geçmişi yaşayıp hem de geleceği tasarlayabilmektedir. Böylece o ölüm olgusunu düşünür. Onunla ilgili bir takım inançlar geliştirir ve hayatı onunla birlikte yaşar. Ölüme yüklenen anlam bireyin hayat felsefesine göre şekillendiği gibi hayata yüklenen anlam da ölümün algılanış biçimine göre değişir. İnsan bir taraftan ölümü doğal bir durum olarak değerlendirirken diğer taraftan ondan kurtulmaya çalışır. Bu durum ölüme yönelik ikircikli duygular yaşamasına neden olur. Nitekim ölüme boyun eğme ve ona isyan etme çoğu zaman aynı şuurda canlanır. Ölüm çalışmalarının tarihçesi. Ölüm psikolojik perspektiften ele alan kavramlı çalışmalar Batı dünyasına oldukça geç başlamıştır. Bu durumun en göze çarpan nedenlerinden birisi Batı dünyasında ölümün uzun bir dönem tabu olarak algılanmasıdır. Diğer bir neden ise ölüm probleminin temelde felsefenin bir problemi olarak kabul edilmesidir. Din psikolojisinin öncü isimlerinden biri olan Hall, korkulan araştırması ve ölüm fobisi ve ölümsüzlük isimleriyle yayımladığı iki makaleyle ölüm psikoloji çalışmalarına da öncülük etmiştir. Hall, korkulan araştırması isimli makalesinde dinin insanlara kazandırdığı ümidin onlar şiddetli bir şekilde zorlayan ölüm korkusu karşısında en büyük ilaç olduğunu ifade ederek insan türünü bunaltan bu korkuyu hiçbir usta psikoterapistin din kadar hafifletemeyeceğini ifade etmiştir. Modern ölüm çalışmalarının tarihi oldukça yenidir. Yaklaşık yarım asırlık bir maziye sahip olan bu çalışmaların yoğunlaşmaya başladığı yıllar 1950'lerin sonlarıdır. Bu konuda önce araştırmalarından biri olan Pfeiffer, 1956 yılında Amerikan Psikoloji Cemiyeti Kongresi'nde ölüm ve ölme psikolojisi üzerine bir sempozyum organize etmiştir. Kendisine sunmuş olduğu bildiri de dahil olmak üzere sempozyumda sunulan bildiriyi bir araya getiren araştırmacı onları ölümün anlamı isminde yayımlamıştır. Pfeiffer bu kitaba yazdığı mukaddimede batılı insanın ölüm karşısında kararsız ve maskeleme tutumu içerisinde olduğunu göstermeye çalışarak bu çalışmaya gittikçe o kaçınılmaz ana yaklaşan insanların ölüme daha iyi anlaması için yaptığını belirtmiştir. Ölümle ilgili çalışmalara bir başka açıdan da olsa ivme kazandılardan birisi de Elizabeth Kübler-Ross'tur. İsviçreli bir hekim olan Ross, ölmek üzere olan hastalara yaptığı çalışmalar sonucunda ölüm sürecini yatsıma, öfke, pazarlık etme, depresyon ve kabul etme şeklinde 5 psikolojik aşamadan geçtiğini ileri sürmüştür. Ölüm psikolojisine yakın çalışmalarından biri de ölüme yakın deneyimlerdir. Konuyu akademik alana taşıyan Modlin'in 1975 yılında yayımladığı Ölümden Sonra Hayat isimli çalışması bu konuda başvuru kitaplarından biridir. Kübler-Ross da ölümle ilgili çalışmalarının pratik değeri üzerinde ısrarla durmuş ve belki de biz soğuk toplumlar yerine ölüm ve ölme problemleriyle yakından ilgilenen toplumlar oluşturabilir. Bu konudaki diyaloğu teşvik edip güçlendirerek insanlara ölünceye kadarki hayatlarını daha az korku ve kaygıyla yaşamaları konusunda bir katkıda bulunabiliriz İfadeleriyle konunun önemine dikkat çekmiştir. İbn Sina, Batı dünyasında yaklaşık 10 asır önce modern tanatoloji çalışmalarının kullandığı yaklaşıma oldukça benzer bir perspektifte konuyla ilgilenmiştir. Konuyla ilgili tespitlerini Ölüm Korkusundan Kurtuluş isimli risalede ortaya koyan İbn Sina, ölüm korkusunun temel nedeninde ölümle ilgili yanlış bilinç olduğunu ileri sürmüştür. İbn Sina'nın konuyla ilgili tespitlerinin günümüz ölüm çalışmalarının ortaya koyduğu sonuçlarla birçok açıdan paralellik göstermesi dikkat çekicidir. Ölüm çalışmalarının ülkemizdeki tarihi, geçmişi ise son 20-25 yılla sınırlıdır. Gazali, ölümün dini hayatı olumlu yönde motive edebilecek ve ona ivme kazandıracak bir faktör olarak değerlendirmiştir. Ölüm korkusunun nedenlerini dini gereklerine göre yaşamamaktan kaynaklanan cezalandırılma korkusu, öte alemle ilgili belirsizlik sahip olunan mal ve mülkü kaybetme ve buna bağlı olarak hayatın zevklerinden mahrum kalma korkusu olarak belirleyen Gazali'nin görüşleri, Farabi ve İbn Sina'nın görüşleriyle önemli ölçüde benzerlik arz eder. Sonuç olarak son yarım asır içinde yoğunluk kazanan ölüm konulu psikolojik çalışmalar, tanatoloji ismiyle yeni bir çalışma alanına ortaya çıkmasına sonuçlanmıştır. Daha çok Batı kültürüyle sınırlı kalan bu tür çalışmaların en önemli eksikliği kültürler arası mukayeselerin sınırlı olmasıdır. İslam'a göre ölüm bir son değil, gerçek hayat ve varoluşa açılan bir kapıdır. İnsanın bu aşkın varoluşu Kur'an'da ahiret kavramı ile ifade edilmiştir. Kur'an'da ölümün tadılacak bir olgu olarak tanıtılması ilginçtir. Zira tat duyusunu algılayabilmek için canlı olması gerekir. Bu durumda insanda hiçbir zaman ölmeyen bir öz, parantez içinde ruh bulunması gerekir. Ölüm ise ruhun yaşantısı olup belli bir müddet birlikte olduğu bedenden ayrılarak Allah katına yükselmesidir. Ahiret hayatına geçişin kapısı niteliğindeki ölüm, aynı zamanda ahiret kavramının ayrılmaz bir parçasıdır. Hal böyle olunca insanın bu dünyada icra ettiği davranışlar ahiret inancından etkilenmekte ve ölüm düşüncesi ahlaki değerlerle kaynaklık etmektedir. Konunun mihveri ise herkesin hesap vereceği hüküm günüdür. İslam'a göre insan ölüm vakti bellidir. O zamanı ezeli ilmi sayesinde sadece Allah bilebilir. Ölümden sonra gelecek ahiret hayatı edebi olup orada ölüm yoktur. İnananların ölümlerinin kolay olacağına yönelik hadisler vardır. İslam'ın ölümle ilgili değerlendirmeleri temel görüşleri yeniden dünyaya gelmeye, parantez içinde reenkarnasyon üzerine bina edilen uzak doğu dinlerinden farklıdır. Kur'an'da öldükten sonra yeniden dünyaya gelme diye bir şey olmayıp böyle bir durum olması halinde bile insan eski durumunu düzeltme yerine önceki gibi davranacağını işaret etmektedir. İslam diğer dinlerden farklı olarak ölüm düşüncesi üzerine özellikle durmuş, ölüm düşüncesini dini bir motivasyon olarak kullanmak istemiştir. Bu meyamda Hazreti Peygamber lezzetleri yok edici olanı yani ölümü çok hazırlayınız buyururken başka bir zamanda kendisine müminlerin en akıllısı kimdir sorusuna ölümü çok anan ve ölümden sonrası için güzel hazırlık yapanlar cevabını vermiştir. Çağdaş Batı ve Türk İslam kültüründe ölüm. Çağdaş Batı toplumunun ölüme ilişkin tutumu mazisiyle kopukluk içerisindedir. Şöyle ki Batılıların mazisinde ölüm hemen her yerde olmasına rağmen sanayi devrimiyle birlikte ölümü hayatı tecrit etmeye yönelik eğilim gittikçe güç kazanmıştır. Sanayi toplumuna getirilen yasak ölümün sinsi bir şey haline getirmiştir. Geçmişte hiçbir dönemde bu kadar çok tüketim malına sahip olmayan Batı toplumu hiçbir zaman ölüm karşısında bu kadar donanımsız olmamış, ölüme karşı hile yapmak için hiç bu kadar uğraşmamıştır. Orta Çağ Avrupa'sında insanlar ölümlerini sezdikleri zaman ölüme karşı bir direnme veya reddetme tutumu içerisine girmeden hazırlıklar yaparak aileleri içerisinde sevdiklerinin yanında ölürlerdi. Bugün artık ölümlerin tamamına yakın hastane, bakım veya resmi bir kurumda gerçekleşmektedir. Eskiden ölüm süresine girmiş hastanın odası serbestçe gezilen bir kamusal alan durumundayken bugün artık insanların büyük çoğunluğu tek başına ölmekte ve ölü sahipleri cenaze merasimleriyle uğraşmak istememektedir. Çünkü can çekişinin birisinin yanında durmak, ölünün temizliğini yapmak, cesedini beklemek, uzun süre başsağlığı dileklerini kabul etmek ve benzeri gibi durumlar ölü yakınların artık yapmak istemedikleri şeyler haline gelmiştir. Para karşılığında bu işlerle uğraşan kurumlar oluşmuş ve insanlara sessiz sedasız ölmeleri için yardım edip böylece ailenin kusurlarını örtbas eden yeni meslekler, tanatolojistler ortaya çıkmıştır. Bu andan itibaren ölüm, verimliliğin hedeflendiği bir işletme problemi haline gelmiştir. Çağdaş dünyada ölüm yalnızlaştırmış ve insani olmayan bir duruma getirilmiştir. Çünkü hastalar çoğunlukla aile çevrelerinden alınarak acil durum odalarına atılır olmuştur. Dinlenmeye, rahatı ve eski anılarını hatırlamaya ihtiyacı olan hasta bir sedyeye konmakta, ambulans sirenin sesini tahammüle ve hastane kapısına gelmeye zorlanmaktadır. Hastane kendisine bir eşya gibi darılmakta, çoğu kurayla kendi fikri sorumluluğuna alınmaktadır. Bu duruma isyan etmeye kalksa da fazla bir şey değişmemekte, neticede üzerinde yoğun tedaviler uygulanarak bir araştırma ve mali yatırım objesi durumuna sokulmaktadır. Çağdaş insan önemli ölçüde dünyevileşmiş durumdadır. Seküler insan ölüm hakkında çok az düşünse de hayatın geçiciliği modern zihinlerin ön planında uğursuz bir hayalet gibi durmaktadır. Ölümden çok yaşama önem veren Batı insan için hayatın niteliği ölümün son olmasından daha önemlidir. Genelde ölümü biyolojik bir olay olarak gören ve bir yokluk olarak değerlendirilen modern Batı insanı alkol, uyuşturucu, cinsellik ve aşk ilişkilerine aşırı derece önem vererek ölümü şuurdan uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Ölüm hayatın temel gerçeklerinden biri olsa da modern insanın fikir maksiyonlarının çoğuna onunla ilgili kamuflaj ve kaçınmalar hakimdir. Bu yüzden ölüm konusu insanın şuurunun dışında ve nazik bir sohbet konusu olarak tutulmaya çalışılır. Hatta ölüm ve ölme kelimeleri çoğunlukla kullanılmaz ve bunların yerine artık bizimle değil gibi hüsnü tabirler tercih edilir. İnsanı sadece ürettiği zaman değerler kabul eden çağdaş Batı ve Amerikan kültürü yaşandığı zaman ona hayattan geri çekilmesi gereken bir varlık olarak bakar. Bu yüzden yaşlıya saygı kavramı neredeyse yok olduğu bu toplumlarda ölümle ilgili tazeyi bildirecek kalıplanmış bir ifade bile yoktur. Üzgünüm ifadesi aynı zamanda affedersiniz manasına geldiği için yaygın olarak kullanılmasına rağmen tazeyi konusunda yetersizdir. Ölüm sanayi devrimiyle birlikte bir tabu olarak algılanmaya başlandığından modern insan onunla nasıl başa çıkılacağı konusunda donanımsızdır. Ne ölmekte olan kişi ne de ailesi ve arkadaşları ölüm yaşantısıyla uğraşmayı sağlayacak anlayış ve bilgiye sahiptir. Özellikle Amerika'da insanlar ölüm bilincini bastırmak amacıyla cenaze törenlerinin cesetleri süsleyerek güzelleştirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu işle uğraşanlar tanatopraksi adıyla yeni bir meslek türü oluşturmuştur. Yapılan makyajlar ölülere sanki yaşıyormuş gibi bir görüntü vererek ölümün daha az korku yaratmasına çalışılmaktadır. Sonuç olarak ölüme varoluşun kaçınılmaz son olarak bakan klasik Batı kültürü onun yatsıma eğilimindedir. Ölümün 1960'lara kadar psikolojik perspektiften ele alınamamasında da bu eğilimin etkisi olmuştur. Epikür'ün Ölüm korkusunu yenmek üzere ileri sürdüğü kendi ölümünü yaşayamayan birey açısından ölüm yoktur. Ölünce de hayat yoktur. Paradoksu çağdaş dünyanın yasaklamacı tutumunun temelinde yatmaktadır. Son zamanlarda özellikle sosyal bilimlerde ve teolojide ölümü bir realite olarak sunmak ve hayatın bütün alanları içinde ona daha şerefli bir pozisyon kazandırmak için bir takım girişimler ortaya çıkmaya başlamıştır. Toplumların ölüme karşı bu duyarsızlığı bazı Amerikan psikolog düşünürlerini konuyla ilgili araştırmalar yapmaya sevk etmiştir. Dünya savaşları da Batı dünyasının ölüme olan ilgisini arttırmış. Son yarım asırda Batı toplumları ölüme yeniden keşfetmeye başlamıştır. Örneğin Psikoloji Today dergisi tarafından 1970 yılında yapılan ankete rekor sayıda iştirak olmuş. O zamana kadar 20 bin kişinin katıldığı cinsellik anketinin rekoru 30 bin kişiyle kırılmıştır. Ankete katılanlar 2000'den fazlası konuyla ilgili olarak dergiye kişisel yaşantılarını ortaya koyan önemli mektuplar göndermişlerdir. İslam diniyle yoğrulmuş Türk kültürünün ölüme yönelik bakışı Batı kültüründen çoğu noktada farklıdır. Şöyle ki, Türk İslam kültüründe ölüm olgusu psikolojik olduğu kadar sosyal bir fenomen olarak değerlendirilmiştir. Hasta ziyareti, cenaze törenlerine katılma, ölü yakınlarına taziyet bulma, mezar ziyareti gibi sosyal boyutlu davranışlar hem dinen emredilmiş hem de Türk İslam kültüründe gelenekleşmiştir. Genellikle bu geleneğin yaşatılmaya çalışıldığı Türk toplumunda aile büyükleri, akraba, dost, sevilen insanlar, memur büyükleri ve erenlerin mezarları zaman zaman ziyaret edilmekte, özellikle kandil ve cuma geceleri ölülerin ruhları için mevlitler tertiplenerek Kur'an okutmaya ve okumaya, dua etmeye büyük önem verilmektedir. Bunun yanında ölümün batıdan daha az kurumlaştırıldığı kültürümüzde insanların bir kısmı hala kendi evinde sevdiklerinin yanında ölme imkanına sahiptir. Günümüz itibariyle Türk İslam kültürünün ölümlerin büyük çoğunluğu hastanelerde gerçekleşmektedir. Ancak ölümcül hastaların yakınları tarafından önemsenmeme ve terk edilme durumu şimdilik Batı boyutlarında değildir. Bununla birlikte özellikle büyük şehirlerde huzur evlerinin sayısının gittikçe artması, mevcutların tam kapasiteyle çalışması ve az olsa büyük şehirlerimize para karşılığı defin işlerini yürüten şirketlere hizmet vermeye başlaması, toplumumuzun da Batı'dakine benzer bir sürece girdiğini göstermektedir. Ancak özellikle kırsal kesimde yaşayan insanların önemli bir kısmı kendi evlerinde ölmekte, tıbbi olarak tedavisi imkansız gören hastalar Batı'dakinden farklı olarak üzerlerinde yoğun tedavi programları uygulanmaksızın evlerine gönderilmektedir. Ayrıca İslam dininin etkisiyle kültürümüzde hasta ziyaretin özellikle de ölümcül hasta ziyaretlerine büyük önem verilmektedir. Bu ziyaretle ölüm süresince olan kişiye unutulmadığını anlatarak psikolojik bir destek olmasının yanında dinin aşan etkisi de ölümle ilgili en çok önemseyen konulardan biri olan helalleşmeye de zemin hazırlamaktadır. Bütün bunlar ölümün hala sosyal bir fenomen olarak algılandığını göstermektedir. Türk kültüründe ölüm doğum gibi normal bir olgu olarak algılanmış, kabullenici bir tutumla karşılanmıştır. Ancak bu kabullenici tutumun arkasında ölümü Allah ile birlikte anlamlandırma yatmaktadır. Nitekim yara öldürmez, yaradan öldürür. Ecele çare bulunmaz, ecel geldi cihane, baş ağrısı bahane. Ölüm kalın bizim için ve benzeri gibi atasözleri Türk insanı ölüm algısının arka planı konusunda önemli ipuçlarına sahiptir. Ölüm algısını ifade etmek için kullanılan hakka yürümek, sır olmak, rahmete kavuşmak, şehit olmak gibi Allah'la barışık ifadeler ölüm olgusunu kabullenince hatta nispeten sıcak bir tarzda algılandığını ortaya koymaktadır. Halbuki aynı durum Batı kültüründe ölümü soğuk yüzüne örtmek amacıyla yaşamıştı. Geçti gitti. Artık bizimle değil gibi üstü kapalı hüsnü tabirlerle de ifade edilir. İnsana ölümü hatırlatan en etkili uyaranlardan biri olan kabristanların Türk kültüründe camilerin avlusunda bilhassa kıble tarafı mahallenin bitişinde veya şehrin havası ve manzarası en güzel yerlerini konuşlandırılması ilginçtir. Öyle ki evden çıkıldığında mezar taşı göze çarpmakta, camiye gidip gelirken kabristanlarla yüz yüze gelinmektedir. Halbuki çağdaş Batı toplumlarında ölüm hayattan uzaklaştırıldığı gibi mezarlıklar da şehir merkezlerinden uzaklaştırılmıştır. Son dönemlerde özellikle büyük şehirlerde ülkemizde de benzer durumlar göze çarpmaktadır. Ölümle iç içe olan Türk İslam kültüründe mezar taşı yazılarının el verdiğince daha fazla kişinin görebileceği biçimde ve eğer daha iyi görülebilecekse mezar taşının ön yüzü yerine arka yüzüne de yazılması insanla ölümle daha yakın olmalarını sağlamak için tasarlanır. Yine Türk kültüründe saray, insanların ölüm ile olan iç içeliği dikkat çeker. Yaşadığı dönemde yaklaşık 15-18 milyon nüfusumuzun olmasına rağmen Türkiye'nin nüfusuyla ilgili sorulan soruya 80 milyon cevabını veren Yahya Kemal'in ölüm algısı da aynı doğrultudadır. O, kendisine dönemi Türkiye nüfusu hatırlatılınca ben ölülerimize saydım. Cevabım doğrudur. Zira biz onlarla bir arada yaşarız şeklinde cevap vermiştir. Ölüm algısının sosyal boyutu ölü yakınlarının ölüm tecrübeleri açısından önemlidir. Toplum içinde yaşanan ölüm hadisesi o toplumda yaşayan insanları hüzün ortak paydasına birleştirerek toplumsal dayanışmanın ve komşuluk ilişkilerinin tazelenmesi sağlamlaştırılmasına önemli katkı sağlamıştır. Ayrıca hem acıya hem de yası azaltmaya yönelik taziye geleneği sözün etkileyici ve sağaltıcı gücünden istifadeyle kısa süreli de olsa üzüntülü insanların sarsıntılarını dengelemek açısından önemli işleve sahiptir. ABD'de taziye ifade etmek için sadece üzgünüm kavramının kullanıldığı düşünülürse, dilimizde sadece taziye ifade etmek için kullanılan pek çok kelime ve deyimin bulunması önemli bir zenginliktir. Örneğin, ölüyle ilgili olarak Allah rahmet eylesin, Allah mekanı cennet eylesin, Allah taksiratını affetsin, nur içine yatsın, geride kalanlarla ilgili olarak Allah sabır versin, hüküm Allah'tan başınız sağ olsun, Allah başka acı keder göstermesi gibi deyimler, Batı Amerika'da kullanılan deyimlerden çok daha derin anlamlar ifade eder. Ölüme ilişkin tutumlar. Ölüm olgusunu kabul edilmesi kolay bir durum değildir. İnsanlar ölüm karşısında her zaman şaşkınlık, kaygı, korku ve üzüntü hissetmiştir. Ölüme yüklenen anlam, ona yönelik tutumların da temel belirleyicisidir. Bazılarına göre ölüm, en eski, en gizemli ve en acımasız bir düşman iken, bazılarına göre hayatın sonu, öbür dünyaya atlama tahtası, kişinin sona ermesi, yaşamı ve ilişkileri keser bir düşman, sevenlerinin ayrılması, daha önce ölen sevgililerle buluşma, ceza veya mükafat anlamına gelir. Ölüme ilişkin temel tutumlar, inkar, meydan okuma, ölümü isteme ve onu kabullenme şeklinde 4 temel kategoride ele alınır. 1. Yatsıma ve inkar. Çağdaş Batı kültürünün ölüme ilişkin baskın tutumu yatsıma ve inkardır. Bu tutum bastırma ve maskeleme şeklinde kendini gösterir. Bastırmada ölüm düşüncesini zihninden kovmaya çalışan insan bir müddet sonra bundan muvaffak olur. Ölüm yokmuş gibi yaşamaya çalışan insan ise kendini zevk aldığı şeyleri o kadar meşgul eder ki ölüme hatırlamaya fırsat bulamaz. Teknoloji ve tüketime dayalı toplumun bir parçası olan modern insanın güvenliği, prensip olarak kurumlar, parantez içinde polis, sağlık kurumları tarafından sağlanırken kendi sanki ölmemesi gereken bir varlık gibi davranır. Batı toplumlarında ölü törensellik içinde çok çabuk tasfiye edilip hafızalardan uzaklaştırılır. Bir gizleme strateji uygulanarak ölüm açığa vurulmaz. Cesedi örtmek, saklamak veya süslemekle imgelerle dolu tekrarı içinde ölüm olayı sıradanlaştırılır. Hastalıkların önlenebilir ve tedavi edilebilir hale gelmesi onların arkadaş olan ölümü de saldırıya açık bir pozisyona sokmuştur. Ölüme karşı meydan okumalar, özenle hazırlanmış bir ölüm inkarını ortaya çıkarmıştır. Cenaze töreni için salonlar çiçeklerle doldurulmuş, bu merasimlerin evlerden salonlara taşınmasıyla evlerin bu işlere kirlenmesi önlenmiştir. 2. Meydan okuma. Modern çağdaş ölüm, tema ve ayinlerinin görünüşteki sürekliliğine rağmen meydan okunan bir şey haline gelmiştir. Ölüm bildik nesneler dünyasının dışına itilerek hayal aleminde erotizme birleştirilmiş ve kurulu düzenden kopuşu ifadeler hale gelmiştir. Ölüme meydan okuma yönelimi günümüz dünyasında hızla artmaktadır. Biyomedikal bilimlerin bir gün yaşlanmayı önleyeceği ve bir hastalık gibi görülen ölümü ortadan kaldıracağına inananların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu beyanda ABD'de ölümün yok edilmesi komitesi ihdas edilmiş, Fransa'da 1976'da ölümsüzlük şirketi kurulmuştur. Bu koşulların amacı insana sonsuz bir hayat vermek için araştırmalar yapmaktır. Bu tür araştırmalar daha çok genler üzerine yoğunlaşmaktadır. Ölüm algısını kabullenerek en şiddetli karşı çıkış, yeni soğukla tedavi teknolojisinin gelişmesi de ortaya çıkmıştır. Öyle ki bu işin öncülerinden birisi insan organizmasının zedelenmeden nasıl dondurulabileceğini görmek için daha fazla bekleyememeliyiz. Bu iş gerçekleşince mezarlıkları yasakhanelere çevireceğiz demektir. Öte yandan dünyanın değişik yerlerinden bu işle ilgili olarak çok sayıda denek kurulmuştur. Bu dernekler yeni ölmüş olanların gelecekte bir gün teknolojik gelişme el verdiğinde yeniden diriltilebileceklerini düşüncesiyle gömülmeye de yıkılmaları yerine dondurulmalarını teşvik etmektedir. Bugün ABD'de en az 50 ceset eksi 196 derecede ölmelerine rağmen olan hastalığın iyileştirilip yeniden canlandırılacakları gerekirse gençleştirilebilecekleri günü beklemektedir. İnsanların ölüm riski olan şeylerde kendilerini eğlendirmesinde de kısmen ölüme meydan okuma vardır. Zira bu etkinliklerde birey tehlikeli durumlardan uzaklaşmak yerine onları arayıp ön plana çıkarmaktadır. Araba yarışı, denge jimnastiği, bank jumping gibi etkinliklerle psikolojide üst ödünleyici davranışlar denmektedir. 3. Ölümü isteme. Ölümü isteme deyince akla ilk gelen intihardır. Ancak intiharın değişik bir şekli olan ötenazi ile ölümün kulu Allah'a kavuşturulmasından ötürü temenni edilmesi şehitlikle ölüm isteyenin yansımaları arasındadır. Ölüm düşünsel olarak temenni etmek çoğunlukla dindar insanların yönelimi iken, İntihar ve ötenazi şiddetli duygusal bunalımları ve ıstıraplar sonucu daha çok dini inancı olmayan veya zayıf bir inancı sahip olanların davranıştır. Ancak bazen dinlerler arasında da bu yönelimler çok değildir. İslam dini ölümü temenni etmeyi hoş görmese Gazali, evliyanın Allah'a kavuşma arzusuyla ölüm temenni etmesinin mazur sayılabileceğini bildirmiştir. İntihar, saldırgan ötülerin bastırılması ve insanın kendi özbenine yönelmesi sonucu ortaya çıkan bir eylemdir. Bütün kudretlerini kendilerini öldürmeye azmetmek suretiyle ölümün pençesine teslim eden intiharcıların aslında canlarına kıymakla daha çok kendilerini düşündükleri ileri sürülür. Bu davranışın ortaya çıkması da benlikle üst benlik arasındaki çatışmadan kaynaklanan kaygı önemli rol oynar. Psikologların çoğu bütün canlılarda bulunan yaşama güdüsüne karşıt olduğundan intihar düşünce, girişim ve eğilimini psikolojik bir bozukluk belirtisi olarak yorumlar. Kelime anlamı merhametli olma olan ötenazi, günümüz tıbbında acıları dindirilemeyen ve şifasız hastalığa yakalandığı kabul edilen hastaların ıstıraplarını dindirmek amacı öldürülmesi anlamına gelir. İntihara birçok ortak noktası olmakla birlikte bazı bakımlarından ondan ayrılan ötenazi, tıbbi teknolojinin insan hayatını daha önce belirleyen noktanın ötesine uzatabilme girişimlerinden beri mesleki ve genel tarzda tartışılmaya başlanmıştır. Çoğu ülkede yasak olan ötenazi lehinde özellikle Avrupa ve Amerika'da kurulan dernekler insanların kendi hayatı ve dolayısıyla kendi ölümlerine serbestçe sahip olabilmesi hakkında hukuki mücadeleler yapmaktadır. Günümüz itibariyle ötenazi ile ilgili tutumların psikolojik yapıları ve bireysel belirleyicileri konusunda çok az şey bilinmektedir. Ötenaziye karşı çıkışın en belirgin faktörlerden birisi dini eğilimlerdir. Yapılan araştırmalarda ateist veya agnostik olan ve ahiret hayatına inanmayan insanların ötenaziyi daha çok tercih ettiği tespit edilmiştir. Gönüllü olarak ölmeyi isteme denince akla gelen şeylerin başına şehitlik gelmektedir. Şehitlik de birey diğerlerinden farklı olarak kendini değer verdiği şeyler uğruna feda eder. Çünkü insan bazı değerleri kendi yaşamından daha üstün tutar. Mesela aşk, namus, vatan ve din uğruna canını feda eden birçok insan vardır. Türk İslam tarihi bu örneklerle doldur. Kur'an'da şehitliğe istisna bir değer atfedilmiş, onlara öyle denmemesi gerektiği, gerçekte diri oldukları ancak yaşayan insanların bu durumu anlayamayacakları vurgulanmıştır. 4. Ölümü kabullenme. Ölümü kabul, onun doğal bir olgu olduğunu onaylamak ve onunla birlikte yaşamaya çalışma anlamına gelir. Zira biyolojik açıdan bakıldığı zaman her canlı varlık sahnesine çıktığı andan itibaren ölmeye başlar. Herhangi bir birim zamanda her canlı organizmada sürekli olarak milyonlarca hücre ölür, onların yerine yenileri yaratılır. Ölüm ekolojik denge içinde kaçınılmazdır. Çünkü hayvanlar aleminde bir canlı hayatta kalması çoğu kere diğerinin ölümüyle gerçekleşir. Kabul tutumu ölümü Allah ile birlikte anlamlandıran dindarlar arasında daha yaygındır. Ölümü kabul terminal dönemdeki parantez içinde ölüm döşeğinde insanlarca da ortaya çıkar. Ancak bu durum bir tutumdan ziyade ulaşılan bir sonuç niteliği taşır. Ölmek üzere olan 200'den fazla hastayla yakından ilgilenen Kübler-Ross, ölümün birdenbire gerçekleşmemesi ve şuurun kapanmaması durumunda 5 psikolojik evreden geçerek gerçekleştiğini ileri sürmüştür. 1. Yatsıma. Parantezinde inkar ve yalıtma. Ölümcül bir hastalığa yakalanan insan durumu öğrendiği ilk anda buna inanmak istemez. İlk tepki hayır ben değilim bu doğru olamaz şeklindedir. Bazıları tıbbi tahlillerde yanlış yapıldığını, kendi tahlillerini başkalarınkilerle karıştırdığını düşünerek daha iyi bir sonuç alabilmek için başka doktorlara gider. Beklenemeyen ve şok edici bu haberden sonra yatsıma bir tampon işlemi görür ve hastanın kendini toparlamasını ve zamanla diğer savunma mekanizmalarının devreye girmesine imkan tanır. Yatsıma genellikle kısa bir savunma işlevi görür ve yerine kısmi kabule bırakır. Sürekli yatsıma ise nadir görülür ve geçici olsa da psikolojik savunma sağlamaz. Bazı hastalar ise daha sonra da yatsımadan çok yalıtma tepkisi gösterir. Hatta bu durumdan kendi sağlığı ve hastalığı ölümlülüğü ve ölümsüzlüğü hakkında yan yana var olan iki ikiz kardeşmiş gibi bahsedilebilir. Böylece ölümle yüzleşmenin yanında hala umut devam eder. Rousseau'ya göre yatsıma ve yalıtmanın nedeni bilinçaltına ölümsüzlüğe olan inançtır. 2. Öfke. Yatsıma durumu genellikle fazla sürmez ve onun yerine öfke, hiddet, kıskançlık ve küskünlük duyguları alır. Burada neden ben? Benden daha çok bu sonu hak edenler var. O kadar kötü insanlar yaşıyor da neden ben öleceğim? Benim yerime neden onlar ölmüyorlar? Şeklinde tepkiler gösterilir. Bu durumda duyulan öfke tüm doktorlar, hemşireler ve hastane personeline yansıtılır ve Allah'a da sitem edilir. 3. Pazarlık etme. Üçüncü aşama olan pazarlık aşaması daha az bilinir. Ancak kısa bir süre içinde olsa diğer aşamalar gibi hasta için faydalıdır. Şöyle ki ilk aşamada acıklı haber alan insan, ikinci aşamada diğer insanlara ve Tanrı'ya kızmakta, üçüncü aşamada ise belki de bir nevi uzlaşmaya girerek bu kaçınılmaz sonun ertelenmesini istemektedir. Burada şayet Allah bizi almaya karar vermiş ve de bundan dolayı Allah ona olan öfkeme bir cevap vermemişse, daha güzel bir şekilde ondan hayatta kalmamı istersem belki daha uygun olur şeklinde bir mantık yürütülür. 4. Depresyon. Ölümcül hasta artık daha hastalığını inkar edemediği, daha fazla cerrahi müdahaleye ve semptoma maruz kaldığı, devamlı hastanede kalmak zorunlu olduğu, daha zayıf ve güçsüz düştüğünde artık daha fazla gülümseyemez duruma gelir. Uyuşukluk ve kayıtsızlığı öfke ve hiddetten yerine geçer. Derin bir yokluk hisseder. Bu yokluk hissi kendine parantez içinde hastanın durumuna göre değişik şekillerde gösterir. Bu depresyonlar çoğu doktor tarafından bilinir. 5. Kabullenme. Hasta eğer bu arada aniden ölmemişse ve daha önceki aşamalardan geçerek o aşamalarda kendisine az da olsa yardım edilmişse kaderine karşı öfkesi depresyonu son bulur. Önceki aşamalardaki duygularını ifade edebilir, sağlıklı olan diğer insanlara olan gıptasını ve önceki öfkesini dile getirir. Yaklaşan sonra dünyada pek çok iyi şey ve insanlardan ayrılacağını düşünerek hüzünlenir. Çoğu durumda yorgundur ve takatsizdir. Kısa bir süre için sık sık uyumaya ihtiyaç duyar. Bu uyku daha önceden depresyon durumunda ihtiyaç duyulan uyku değildir. Bu evde hemen hemen bir duygu ihtiyaç duyulan uyku değildir. Boşluğu yaşanır ve hasta derin derin yaklaşan son düşünür. Son aşama olan kabul aşamasına erişince dışarıdan yapılan herhangi bir müdahaleyi barış ve huzur içinde ölmekten alıkoyulmak şeklinde ve büyük bir kargaşalık algılar. Bu durum gerçekleşmesi yakın olan ölümün işareti olup tıbbi açıdan çok az ya da hiçbir gösterge taşımayan hastaların yaklaşmakta olan ölümlerinin önceden tahmin edilmesine imkan tanır. Ölüm yaklaşan insanların kanaatlerinde bir takım değişmeler, yanında organlarına hakim olamamaya başladıkları, seslerinin az çıktığı ve etrafındakilerin kendilerini duymadıklarını zannettikleri gözlemlenmiştir. Bu durumda ruh ve beden gevşemesi, dolayısıyla bedenden gelen acı ve ıstıraplar yavaş yavaş hafiflemeye başlar ve ölen şahısa bir zevk ve mest olma hali meydana gelir. Kur'an'da ölümün tadılacak bir olgu olarak ifade edilmesi, bu mesle olma halini işaret olabilir. Son olarak şunu da ilave etmek gerekir ki ölümü kabullenmiş olanlar da dahil olmak üzere ölüm aşamasında olan insanların hemen hepsi son dakikada icat edilecek yeni bir buluş veya ilacın kendilerini kurtulabileceğine dair bir umut besler. Ölüm düşüncesi. Ölüm yaşayan insanlar için bir tecrübe konusu değil, düşünsel olarak yaşanan bir olgudur. İnsan soyut bir şekilde kendi sonunu düşünüp onunla ilgili bir takım anlayışlar geliştirebilir. Ancak o, sosyal hayatta ve doğada karşılaştığı uyarıcılar vasıtasıyla ölümü hem daha sık hem de daha derin bir şekilde düşünebilir. Normal hayat akışı içinde insana ölümü hatırlatabilecek pek çok şey vardır. Bunların başına kanser ve AIDS gibi ölümle özdeşleşen hastalıklar gelir. Kalp rahatsızlıkları da ölümcül olmasına rağmen bir zayıflığı, bozukluğu ve mekanik türden bir arızaya çağrıştırdığından fazla kaygı yaratmaz. Ancak bu tür hasta olan insanlar ölümün kendilerine hazırlıksız ve aniden geleceğinden kaygılanır. Ölüm düşüncesini tetikleyen faktörlerden birisi çevrede görülen ölüm olaylarıdır. Bunlar arasında en etkili olanlar ise bireyin kendi akran ve emsallerine bu özellikle önem verdiği kimselerin ölümüdür. Cenazeler, teneşir taşları, kabristanlar ve mezar taşları da kuvvetli ölüm uyarıcılar arasındadır. Vücudunun fizyolojik yapısındaki eskimeler, saçların ağarması, doğal afet ve felaketler, depremler, medya yoluyla haberdar olunan savaşlar, kazalar, ölüm konulu sohbetler, tartışma ve vaazlar, ölümle ilgili kitaplar ve benzeri gibi şeyler de insana ölümü, özellikle kendi ölümünü hatırlatır. Ayrıca dünyanın hemen her yerinde ay ve güneş tutulması, yıldız kayması, şimşek çakması ve gök gürlemesi gibi ölümle ilgili çeşitli halk inanışları da ölüm düşüncesini tetikleyen faktörler arasındadır. Birçok uyarıcı faktörü rağmen insanların ölümü yeterince düşündüğünü söylemek zordur. Bu durumun temel sebebi insanlardaki dünya sevgisinin ağır basması ve gaflettir. Bazı psikologlara göre ölümü düşünmek, psikolojik açıdan ona dolambaçlı bir şekilde yaklaşmanın diğer bir yoldur. Bu yüzden insanlar kendilerini bu psikolojik gerginlikten korumak için konuyu mümkün olduğunca açmamaya çalışır. Bir şeyi kaybetmeden kıymetini takdir edememek genel insani bir eğilimdir. Bu durum sağlık ve zaman, para için de hayat için de geçerlidir. Cehalet ise bu konuda etkili olan diğer bir faktördür. İnsanların ölüm olgusuyla çok sık karşılaşması da bu durumda bir nevi bağışıklık kazanmasına neden olmaktadır. Özellikle günümüzde kitle iletişim vasıtaları sayesinde insanlar dünyanın her tarafından haberdar olabilmekte, sık sık ölüm hadisleriyle medya vasıtasıyla karşı karşıya gelmektedir. Bunlara ilave olarak televizyonlardaki şiddet içerikli filmler ve bilgisayar oyunları ölüm olgusuna olağanüstü bir aşinalık kazandırmaktadır. Ölümün toplum içinden kurumlara taşınarak normal hayattan izole edilmesi, mezarlıktan şehir dışına itilmesi de bu konuda etkili olan faktörler arasındadır. Zaman zaman ölüm üzerine düşünmek, zihni bir canlılık üreterek insanı gafletten uyandırma konusunda önemli bir işleve sahiptir. Ölüm düşüncesi insanın hayat tasarımına canlı kazandığı gibi onu dini hayatında da daha etkili olmaya yöneltir. Bu düşünce bireyin kendilik bilincinin tamamlanmasına yardımcı olduğu gibi dünya hırsının zayıflamasına ve sosyal ilişkilerinde daha duyarlı olmasına önemli katkılar üretir. Ölüm düşüncesi fakir insanlar için de aşağılık kompleksine karşı önemli bir tampon işlevine sahiptir. Ölüm korkusu veya kaygısı. Ölüm temel korku kaynaklarının başında gelir. Hatta diğer bütün korkuların temelinde ölüm korkusu olduğunu öne sürenler vardır. Ölüm korkusunun evrensel bir reaksiyon olduğu ve hiç kimsenin bundan tamamen kurtulamadığı konusunda neredeyse bir ittifak vardır. Özel bir korku türü olarak kabul edilen ölüm korkusu veya kaygısıyla ilgili olarak literatürde oldukça az tanım vardır. Holter'a göre ölüm korkusu, ölümle ilgili bazı görünümlerin önceden sezinlenmesi ve düşünülmesi üzerine temellendirilen subjektif kaygı ve hoşnutsuzluk duygularını içeren duygusal bir reaksiyondur. Dick Stein ise ölüm kaygısını, ölümle ilgili realitenin bilinçli bir şekilde derinden düşünülmesi ve bu realitenin olumsuz bir şekilde değerlendirilmesi olarak tanımlamıştır. Ölüm korkusu çok boyutlu bir korkudur. Bireyin kendi ölümüyle ilgili olarak temel korku kaynaklarından bazıları ölme, parantez içinde can çekişme süreci, çürüme ve bozulma, bilinmezlik, zamansız ölüm, dünyadaki rahat ortamdan ayrılma, cezalandırılma, yalnızlık, bedeni yitirme, yok olma, ıstırap çekme, denetim yitirme ve parantez içinde özellikle Müslümanlar için son nefesi iması olarak teslim etmek gibi faktörlerdir. İbn-i Sina göre ölüm korkusu nedenleri şunlardır. Ölümün gerçekte ne olduğunu bilmemek, ölümle beraber ruhun da bedenle beraber yok olacağını zannetmek, nefsin nereye intikal edeceğini kestirememek, hastalıklardan başka ölüm için ayrıca bir ıstırabın olduğunu zannetmek, cezalandırılacağını düşünmek, geride bıraktığı evlat ve iyali için tasalanmak, birçok dünyevi lezzet ve şehveti kaçıracağına üzülmek ve öldükten sonra nereye gideceğini konusunda belirsizlik. Günümüz insanlar için ölümün en korkucu yanlarından birisi yalnızca tek başına öleceğini düşünmektir. Buna ilaveten ruhsal rahatsızlıklar, nevrotik eğilimler, duygusallık, ölüme soğuk ve anlamsız bir şey olarak algılamak, hayatı istediği gibi değerlendirememek ve kendini başarısız görmek gibi bireysel tersizlikler yanında özellikle dindarlar için hazırlıkların eksik olması ölüm korkusunu arttırıcı etkiye sahiptir. korkuların tamamen önlenmesi veya yok edilmesi imkansız olduğu gibi böyle bir çabaya girmek doğru da değildir. Lip ölüm korkusu ile ölüm kaygısı birbirinden ayırmak gerektiğini işaret ederek içgüdüsel olarak ölüm korkusunun tamamen normal bir reaksiyon olduğunu belirtmiştir. Ona göre ölüm korkusu zayıflık olmadığı gibi tamamen ortadan kaldırılması gereken kötü bir duygu da değildir. Bilakis hayata mana veren değerli bir erdem, bir fazilettir. Ölüm korkusu sadece bizi ölüme karşı koruduğu için değil, bizim yaşama sevincimizi arttırdığı ve hayatımızı bir ivme kazandırdığı için tamamen pozitif bir işleve sahiptir. Buna karşılık kaygı ise korkuya nispeten daha olumsuz etkiler üretir. Korkuların hafifletilmesi genelde korkuya neden olan faktörlerin ıslahı ile mümkündür. Yukarıda ölüm korkusunun nedenleri olarak ifade edilen faktörlerin etkinliğini azaltmak genellikle ölüm korkusunu hafifletici bir etkiye sahiptir. Bununla birlikte bazı davranışlar ölüm korkusunu hafifletmede daha etkilidir. Geriye eser bırakmak bunların başına gelir. Şöyle ki bu yönelim gerek biyolojik parantez içinde nesil gerek maddesel parantez içinde yol, çeşme, okul, köprü, cami ve benzeri gerekse psikolojik açıdan parantez içinde hayırlı evlat, fikir, bilimsel eser ve benzeri ölümsüzlüğü yakalamanın en kestirme yoldur. Zira insan için gerçek ölüm, unutulmak, ölüm vakti ise bir insanın en son anıldığı zamandır. Ebedilik, inancı, ölüme yakın deneyimler yaşama, aile ortamını sevenlerin yanında ölme, zaman zaman ölümü düşünme ve onun hakkında bilgiye sahip olma, mezarlık ziyareti, cenaze törenlerine katılma, olumlu bir hayat felsefesi, hayata ve ölüme olumlu anlamlar yükleme, kişisel hedeflere ulaşma, geride bırakılacak olanları emanet edebilecek güvenilir birisine sahip olma veya onları Allah'a emanet edebilecek kadar kuvvetli bir dini inancı sahip olma ölüm kaygısını azaltıcı etkilere sahiptir. Din ile ölüm kaygısı arasındaki ilişki üzerine yapılan çalışmalar zaman zaman çelişkili sonuçlar üretmiştir. Bu durum büyük ölçüde çalışmalarda kullanılan farklı kavramlaştırmalar ve ölçeklerden kaynaklanmaktadır. Esasen dindarlar özellikle hesap verme ve cezalandırma boyutları açısından böyle bir inanca sahip olmayanlara nispetle daha fazla korku potansiyeline sahiptir. Ancak dini inanç Allah'ın rahmetini vurgulaması ve insana ebedilik yolunu açmasıyla diğer hiçbir faktörün üretemeyeceği bir yatışma sağlamaktadır. Bu konuda yapılan tecrübi çalışmaların büyük çoğunluğu özellikle samimi dini yönelimlere sahip olan dindarların ölüm kaygılarının daha düşük olduğunu ortaya koymuştur. Bu durumun en ekstrem örneklerinden biri Hazreti Mevlana'nın ölüm günü Şebr-i Aruz olarak isimlendirilmesidir. Kitap sonu.